Maxim Gorki. İki Arkadaş. Seslendiren Akın Altan. 1. Yakıcı Haziran güneşi, Smolkina köyünün eski evlerini bol ışıklarıyla aydınlatırken, gökyüzünde parlayıp duruyordu. Özellikle muhtarın kısa bir süre önce reçine kokan sarı düzgün tahtalarla yeniden kaplattığı evine, güneş bütün ışıklarını saçıyordu. Günlerden pazardı. Bütün köy halkı, şurasında burasında kurumuş çamur yığınları bulunan, gür otların bürüdüğü bir sokağa doluşmuştu. Muhtarın evinin önünde, erkek kadın karışımı büyük bir topluluk vardı. İnsanların bir bölümü, evin duvarlarının dibindeki toprak yığıntıları üzerinde, bir bölümü doğrudan doğruya yolda oturuyor, bir bölümü ise ayakta duruyordu. Bunların arasında köyün çocukları kovalaşıyor, kovalaşırken büyüklerden azar işitiyor, fiske yiyordu. Kalabalığın ortasında uçları sarkık, pos bıyıklı, uzun boylu bir adam dikiliyordu. Yüzünü kaplayan boz gür sakalıyla derin buruşuklar ağına, hasırdan örülmüş kirli şapkasının altından çıkan kırlaşmış saç perçemlerine bakarak adama rahatça 50 yaş verilebilirdi. Adam gözlerini yere dikmişti. Kemikli iki burnunun kanatları inip inip kalkıyordu. Başını kaldırıp muhtarın evinin pencerelerine baktıkça, iri, kederli, hatta kaygılı gözleri dikkati çekiyordu. Bu gözler çukurlarına iyice gömülmüştü. Kalın kaşlarından koyu göz bebeklerine gölgeler düşüyordu. Üzerine rahip çömezlerinin giydiği cinsten yırtık pırtık kahverengi bir cübbe geçirmiş, ancak dizlerine kadar inen bu cübbeyi belinden bir iple sıkmıştı. Sırtında bir çıkın, sağ elinde ise ucu demirli uzun bir sopa tutuyordu. Sol elini koynuna sokmuştu. Çevresindekiler ona kuşkuyla, alayla, nefretle bakıyorlar. Hatta sürülerine bir zarar vermeden önce kurdu ele geçirdikleri için bir çeşit kıvanç duyuyorlardı. Adamcağız köyden geçerken içecek bir şeyler vermeleri için muhtarın kapısını çalmıştı. Muhtar biraz kıvas getirmiş, sonra da onunla konuşmaya başlamıştı. Ama yabancı alışılanın tersine, isteksiz isteksiz karşılık veriyordu. Muhtar, nüfus kağıdını göstermesini isteyince de, böyle bir şeyi olmadığını söylemişti. Bunun üzerine onu yakalayarak bucak merkezine göndermeye karar verdiler. Muhtar, adamın başına kolcu olarak köy bekçisini seçti. Şimdi de mahpusu, onunla eğlenen kalabalığın arasında bırakarak bekçiyi evinde yola hazırlıyordu. Mahpus, söğüt ağacının dibinde nasıl durdurulmuşsa öylece bekliyordu. Kamburlaşmış sırtını ağacın gövdesine dayamıştı. Gözleri zayıflamış, tilki suratlı, küçük sivri kırçıl sakallı bir ihtiyar, evin içinden kapı sahanlığına çıktı. Çizmeli ayaklarıyla çalımlı çalımlı basamakları iniyor, uzun basma mintanının altındaki yuvarlak göbeciği hop hop oynuyordu. Köy bekçisi, sakallı, dört köşe yüzünü muhtarın omzunun üzerinden ileri doğru uzatmıştı. Muhtar bekçiye, ''Anladın mı, Yefimuşka?'' diye soruyordu. ''Bunda anlamayacak ne var? Hepsini anladım. Demek ki benim görevim bu adamı buradan alıp karakola götürmektir. Bu kadar işte.'' Bekçi bu sözleri komikçe kurularak tek tek söylemiş, kalabalığa da şöyle bir göz kırpmıştı. ''Nerede kağıt?''
''Kağıt mı? Koynuma soktum. Rahatı yerinde.''
Muhtar kelimeleri açık açık söyleyerek,
''Aman öyle olsun!'' diyerek böğrünü sert sert kaşıdı. Sonra, ''Hadi yolun açık olsun!'' diye ekledi.
Bekçi mahpusa dönerek gülümsedi.
Babalık, yürüyoruz demek ki.
Adam bekçinin teklifine karşılık boğuk sesiyle,
''Bari bir yük arabası olsun çıkarsaydınız.'' dedi.
Muhtar alaylı alaylı gülümsedi.
''Araba mı dedin? Ya, ne sanıyorsun kendini sen? Üstelik senin gibi serseriler o kadar çok gelir ki buralara. Hangi birinizi araba yetiştireceğiz? Ayağın incinmez. Hadi bas.''
Bekçi mahpusu gayrete getirircesine,
''Babam sen hiç korkma.'' dedi. ''Uzağa mı gideceğiz sanıyorsun? Şurada 20 versta yolumuz ya var ya yok. Hadi yürü. Bir şeycikler olmaz. Seninle sıkı bir yürüyüşten sonra hemen varırız. Varınca da güzel bir dinlenirsin.
Kodeste, diye ekledi muhtar.
Bekçi konuşmasına devamla.
Ne olacak? Yorulan insan kodeste de dinlenir,
dedi.
Sonra öyle serindir ki şimdi orası. Bu sıcakta daha iyisi can sağlığı.
Mahpus bekçiye somurtarak baktı. Bekçinin yüzü ise sevinçten parlıyordu.
Hadi baba, düş bakalım yola. Hoşça kal Vasil Gavriliç.
İyi yolculuklar. Gözünü dört aç.
Kalabalıktan bir delikanlı söze karıştı.
Amana, kendini kolla.
Siz de beni iyice çocuk yerine koyuyorsunuz.
Böylece yürümeye başladılar. Gölgeden çıkmamak için evlerin duvarlarına sokularak gidiyorlardı. Cübbeli adam önde, yola alışkın bir adamın yürüyüşüyle adımlarını çabuk çabuk atarken her yerini oynatıyordu. Elinde sağlam bir sopayla bekçi onun arkasından yürüyordu.
Yefimuşka kısa boylu, tıknaz bir köylüydü. Açık gri gözlerinin hemen altından başlayan kıvrım kıvrım sarı sakalı geniş temiz yüzünü çevreliyordu. Sağlam sarı dişlerini göstererek hep gülümser, bu yüzden derisi burun köprüsünde hapşıracakmış gibi kırışırdı. Giydiği bol azam, bacaklarına dolaşmasın diye eteklerini kuşağının altına sıkıştırmıştı. Mahpus şapkasını andıran sipersiz koyu yeşil bir kasket koymuştu başına. Yol arkadaşı onun varlığını aldırmadan önünden gidiyordu. Dalgalı çavdar denizi arasından kıvrılarak geçen dar bir kır yolundan yürüyorlar, gölgeleri altın rengi başaklara düşüyordu. Ufukta yele gibi duran mavimsi bir orman görünüyor, solda uçsuz bucaksız derinliklere doğru ekili tarlalar uzanıyordu. Ortalarındaki bir köyün koyu lekelerinden sonra tarlalar bozumsu bir sis içerisinde göz alabildiğine uzaklara gidiyordu. Sağdaki söğüt kümelerinin arkasından bir kilise kulesinin henüz boyanmamış saç külahı yükseliyor, pırıl pırıl yanan kule gözleri kamaştırıyordu. Gökyüzünde çayır kuşları vıcırdıyor, ekinler arasından peygamber çiçekleri gülümsüyordu. Havada boğucu bir sıcak vardı. İki adamın ayakları altından tozlar kalkıyordu. Yefimuşka boğazını temizledikten sonra bas sesiyle bir türkü tutturdu.
Aman aman nedendir de, bu acılar, bu kederler nedendir? Anasını satayım, sesim yetişmiyor ki. Ah bilmezsin sen, ben ne türküler söylerdim. Vişenski'yi öğretmen, çektir bakalım Yefimuşka bir türkü, derdi. Birlikte öyle güzel söylerdik ki, iyi olandı doğrusu.
''Kim
dedin?'' diye sordu cübbeli adam.
''Vişenski'yi öğretmen.''
''Soyadı mı Vişenski?''
''Hayır, hayır. Vişenski köydür. Öğretmenin adı Paul Mihalıç'tır. Eşi bulunmaz bir adamdı. 3 yıl oluyor öleli.''
''Genç miydi?''
''30'unda bile yoktu.''
''Neden ölmüş?''
''Üzüntüden derler.''
Adam Yefimuşka'ya göz ucuyla bakarak hafifçe güldü.
Dinle bak dostum, 7 yıllık öğretmenlikten sonra adamcağızın başına neler geldi. Bir gün ansızın öksürmeye başlıyor. Öksürdükçe zavallıyı bir üzüntüdür alıyor. İşte bu üzüntü yüzündendir ki kendini içkiye verdi. Papaz Alexey onu pek sevmezdi. İçkiye başlayınca şehre bir yazı gönderdi. Böyle böyle. Öğretmen yoldan çıktı, durmadan içiyor, dedi. Şehirden önce bir yazı, yazının arkasından da bir bayan öğretmen yolladılar. Kemikli, iri burunlu, sırık gibi upuzun bir kadındı. Neyse, Paul Mihailiç işlerin sarpa sardığını görünce, ''Okuttum, okuttum da başıma sonunda bu mu gelecekti?'' diye kahretti kendini. Ondan sonra okuldan hemen hastaneye gitti. 5 gün geçmeden de ruhunu teslim etti zavallıcık. ''Ya, İşte böyle.''
Bir süre konuşmadan yürüdüler. Orman gittikçe yaklaşıyor, yaklaştıkça gözlerinde büyüyor, mavi rengi her adımda biraz daha yeşile dönüyordu. Yol arkadaşı Yefimuşka'ya,
''Ormandan gidelim mi?''
diye sordu.
''Hayır,
Ormanın içinden değil, kıyısından gideceğiz. Ne olacak, 1,5 versta bile sürmez. Niye sordun bakayım? Ah seni çaylak seni! Anan seni ne akıllı doğurmuş!
Yefimuşka başını sallayarak gülümsüyordu.
Niçin öyle söylüyorsun?
Hiç, niçin olacak? Ormandan gidelim mi diye soruyorsun da. Temiz bir adam olduğun buradan belli. Senin yerinde kurnaz biri olsa hiç böyle sözler söyler miydi? Doğrudan doğruya ormana dalar, sonra da...
Sonra da?
Hiç.
Sen bana bak bakayım. Bende yutacak göz var mı?
Toyluk bu kadar olur doğrusu. Sen bırak şimdi ormandan gitmeyi de, dostum, beni dinle. Bir kere benimle baş edeceğini sanıyorsan, yanılıyorsun. Senin gibi 3 kişiyi aklarım. Sana da yalnız sol kolumla çıkarım. Anladın mı şimdi?
Mahpus kısaca, anlamlı anlamlı.
Anladım. Aptalın birisin sen,
dedi.
Nasıl? Aklından geçenleri sezdim, değil mi? Diye sordu bekçi kurularak.
Bostan korkuluğu işte. Neymiş bakayım o sezdiğin?
Ormandan geçmeyi diyorum canım. Gözümden kaçar mı sanıyorsun? Aklınca ormana gelince üstüme çullanıp benim işimi bitirecek. Sonra da istediğin yere kaçacaksın. Öyle değil mi?
Çok budalaymışsın sen. Peki nereye gidecekmişim?
Nereye istersen. Senin bileceğin iş.
Yefimuşka'nın yol arkadaşı öfkelenmiş gibi veya nereye gidebileceğini ondan öğrenmek istercesine
''Söyle, nereye?''
diye üsteledi.
Yefimuşka ise sakin bir sesle ''Dedim ya, nereye istersen?'' karşılığını verdi.
''Ama benim kaçacak bir yerim yok ki.''
Bekçi ona inanmamıştı. Elini sallayarak
''Yok canım.''
dedi.
''Kaçacak yer mi bulamadın? Kocaman bir dünya. Kaç kaçabildiğin kadar.''
Mahpus gülüyordu.
''Bundan sana ne? Yoksa kaçayım mı istiyorsun?''
diye sordu ilgiyle.
''Vay vay! Şuna bak! Bitirimsin vallahi! Nerede görülmüş bu bolluk? Sen kaçınca yerine kimi hapse atarlar? He? Ne sandın ya? Beni atarlar tabii. Yok yok, laf olsun diye söylüyorum bunları.''
''Senin aklından sorun var anlaşılan. Ama iyi adamsın yine de.''
Adam böyle söyleyerek içini çekti. Yefimuşka ise hemen onu onayladı.
''Gerçekten de hep bana biraz kaçık olduğumu söylerler. İyi oluşuma gelince, o da doğru. Sap adamımdır, asla aranırsa. Elin oğlu dolambaçlı yollardan gider, bir sürü kurnazlıklar düşünür. Bana ne elin oğlundan? Bir şey yaparken de başkasından soracak değilim ya. Sonra kurnaz da olsam öleceğim, dobra dobra da. Onun için burnumun doğrusuna giderim daha iyi.
En güzeli de bu,
dedi öbürü kayıtsızca.
Öyle, dedim ya, ne yapacağımı kendim daha iyi bilirim. Bence yalana dolana hiç lüzum yok. İşte dostum, şu dünyada kimseye bağlı olmadığıma göre, hayat yolunda istediğim gibi yürürüm. Adın ne senin?
Adım mı? Diyelim, İvan Ivanov olsun.
İvan Ivanov demek. Papaz sınıfından mısın?
Değilim.
Ben de seni papaz sınıfından sanmıştım.
Kılığından mı?
Evet. Tıpkı kaçak keşişe veya saçı kesilmiş köy papazına benziyorsun. Ama yüzüne bakınca başka bir meslekten. Asker falan sanır insan. Tanrı bilir neyin nesi olduğunu.
Böyle diyerek Yefimuşka adamı tepeden tırnağa bir güzel süzdü. Öbürü içini çekti, şapkasını düzeltti, alnının terini sildi, bekçiye
''Sigara içiyor musun?''
diye sordu.
''İçiyorum, içiyorum. Hemen şimdi.''
Böyle diyerek bekçi koynundan yağlı bir kese çıkardı, bir yandan başı önünde yürümesine devam ederken, bir yandan da toprak piposuna tütün basmaya başladı.
''Al bakalım, tüttür.''
Mahpus durdu, bekçinin yaktığı kibrite uzanarak avurtlarını içine çekti.
Mavi küçük bir duman havada kıvrıldı.
Söyle bakalım, neyin nesisin sen? Yoksa esnaf mısın?''